İyi geceler sevgili izleyicilerimiz. Programımıza devam ediyoruz internet sistemimizden. Serdar Hocam ve Onur Hocam'la beraber.
Merhabalar.
Yine Allah'ın varlığının bilimsel delilleri üzerinde duracağız programın süresince inşallah. Bu konuda Onur Hocam'ın bir videosu var. Onunla başlayabiliriz hemen.
Estağfurullah. Önden bir açıklama yapmak istiyorum. Bu evrimcilerin komik bir iddiası var. Bir sanıları var. Yani bir şeyi sanıyorlar, zannediyorlar. Onun üstüne bir şey bina etmeye çalışıyorlar. Şimdi Scientific Fusion diye bir konu ortaya çıkartmışlardı. O konu şu, şempanzelerde ve maymun türlerinde bazılarında 48 tane kromozom var. Bunlar diyor zaman içerisinde birleşerek, işte insanda şu an 46 kromozom var ya, birleşti işte 46 kromozoma düştü. Dolayısıyla işte bu da bizim hayali maymunsu atamızdan insan oluşuna dair bir delil olduğunu öne sürüyorlar. Halbuki kromozom birleşse de birleşmese de ne olursa olsun kromozomun içerisindeki bilgi ve oradaki genler ve o genlerin şifrelediği proteinler esas olduğu için ve onlar canlının bütün regülasyon mekanizmasını, genlerin düzenlenmesini, vücuttaki bütün sistemlerin düzenlenmesini ve dışarıda gördüğümüz şekli, fenotipi onlar oluşturduğu için kromozomların bir üstünde birleşmesi bile aslında çok fazla bir şey etki doğurmuyor. Bu sadece hani sağlıklı bir insan hücresinde böyle bir şey olursa söz konusu bir şey. Şimdi eğer evrimcilerin söylediği bu hayali iddia günümüzde meydana gelse ne oluyor? Bakın böyle bir hastalık var. Bir hastalık ortaya çıkıyor. Down sendromu. Burada hakikaten bir kromozom birleşmesi söz konusu. Yani bir kromozom eklenmesi söz konusu. Bakın videoda izleyelim. İnsanda biliyorsunuz 46 tane kromozom vardır. Yani 23 çiftten oluşur. Fakat Down sendromu denen kromozom hastalığında bir kromozom anne veya babadan ekstra bir kromozom daha gelir. Bu bir hatadır. Bunun sonucuna bakın ne oluyor? Bu Down sendromlu bir tane fazla kromozoma sahip doğuştan Down sendromlu bir insan. Gördüğünüz gibi hiçbir insani faaliyetini kendisi yapamıyor. Normal bir insan gibi konuşamıyor, akledemiyor. Her türlü temel ihtiyacı dışarıdan görülmek zorunda. Evet. Sürekli bir dışarıdan destekle hayatını ancak ikame ettirebiliyor. Yani evrimciler bir takım şeyleri ne kadar temelsiz, iddiaların ne kadar temelsiz olduğuna dair, ne kadar bilimden uzak olduğuna dair ufak bir, bu bir kesitti. Yani evrimciler bir şey söylerken hakikaten bilim hiç kullanmıyorlar. Hakikaten kafalarındaki hayali tezahür ediyor. Ona binaen bir şeyler yapılandırmaya çalışıyorlar. Halbuki gerçekten ne kadar ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani bir kromozom hakikaten birleşmiş olsaydı, işte bakın bir kromozom hatasında ne ortaya çıkıyor. Kaldı ki bu canlıda maymuna böyle benzeme gibi bir durum da yok. Tamamen değişik bir yapıya bürünmüş. Ama maymuna doğru giden değil mi? Maymunsu bir yapı da almamış. İşte böyle genetik düzende hafif oynamalar, hafif bozulmalar çok ciddi problemler ortaya çıkartıyor. Bu da gördüğümüz bir kromozomda. Değil mi? Sadece bir kromozomun fazla olmasıyla ortaya çıkan bir yapıydı. Evrimciler bir şeyler söylerken hakikaten bilimin ne kadar keskin olduğunu bu anlamda daha dikkatli düşünmeliler.
Orada gerçekten de bir defa Kur'an'ın bize söylediği şey onlardan kesin delil istememiz. Biz evrimcilerden yani ateistlerden daha doğrusu Allah'ın varlığını inkar eden zihniyetten şunu istiyoruz. Kesin delilinizi getirin.
İnşallah.
Peygamberler de bunu istiyorlar. Firavun'un karşısına çıktığı zaman Hazreti Musa büyücülerle karşılaştığında yine kesin delil beklentisi var. Onu da çıkıyor, onu getirin diye. Evet. Tabii ne yapıyor büyücüler, oradaki büyücüler? Ya insanları kandırmaya çalışan şeyler, kişiler, oradakiler. Büyü yapıyorlar. Yani sahtekarlıkla insanları kandırmaya çalışıyorlar, öyle değil mi? Bugünkü insanlara bakıyoruz, evrimcilere, evrim zihniyetine sahip ateistlere. Ne yapıyorlar? Yine aynı şekilde insanları kandırmaya çalışarak bir şeyleri sanki gerçekmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Yani her şeyin tesadüflen ortaya çıktığı yalanını böyle bezeyerek, sözde bilimsel deliller ama hiçbir şekilde delil niteliği taşımayan şeylerle insanları kandırmaya yönelik bir strateji güdüyorlar. Şimdi az önce bahsettiğin konuda insanın 46 kromozom, maymunun 48 kromozomu var. Yani 2 kromozom fazla var. Trizomi 13 denen, Down sendromu denen hastalık zaten böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağının bir kanıtı aslında. Onur'un verdiği örnek bu anlamda gerçekten çok değerli bir örnek. Bir kromozom, 13. kromozom fazladan var. Bu neye sebep oluyor? Bakın zihin engelli olmuş oluyor kişi. Bedeninde de yine hastalıklar var. Ve tamamen dışa bağımlı, akli muvazenesi, değerlendirmesi yerinde olmayan bir insan olmuş oluyor. Tamamen hayatını tek başına idame ettiremeyecek bir insanla karşılaşmış oluyoruz. Bakın Allah bize neyi göstermiş oluyor? Bir kromozomun fazlalığının bütün sistemi bozacağına bir delil teşkil etmiş oluyor bu hastalık. Yani ne kadar hassas bir dengeyle yaratıldığımızın kanıtı bu.
Evet,
Allah hastalıkları da bu amaçla zaten yaratıyor. Bu evrimci zihniyete de bir cevap aynı şekilde bu hastalık tek başına. Değil bir kromozom daha fazla olsa, yani ikinci bir kromozom yine fazla bir şekilde olsa olay tamamen çığırından çıkmış olacak. Yani belki de bu tip hastalıklara sık rastlıyoruz tabii ki.
Evet.
Anne karnında ölümler, doğduğu zaman kafatası olmayan, kafatasının kemik kısmı olmayan, beyni açıkta doğan bebekler. İşte karın organları dışarıda doğan bebekler. Yani yaşaması saatlerle sınırlı olan insanlar doğmuş oluyor. Bunların temeline baktığımızda işte bu genetik bozuklukları görüyoruz aynı şekilde. Kromozom fazlalıkları olabiliyor, eksiklikleri olabiliyor. Allah bize hastalıklarla ne kadar üstün bir yaratılışla yaratıldığımızı göstermiş oluyor.
İnşallah.
Şimdi tabii burada evrimcilere bir de şunu sormamız lazım. Yani siz diyorsunuz ki işte yavaş yavaş birikerek ortaya çıktı canlılık. Ama biz böyle bir şey görmüyoruz. Buna ait bir delil görmüyoruz, bir kanıt görmüyoruz. Siz hala bunu neden, nasıl savuna gelebiliyorsunuz? Şunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela hücrenin içinde organeller var. Pek çok organel var. Yani organcık demek lazım. Herkesin anlayacağı dille, yani bilimsel olmayan adıyla organcıklar. Mesela çekirdek olacak, mitokondri olacak, Golgi aygıtı olacak. Bunların hepsinin tek başına ait görevleri var. Artı binlerce çeşit protein var. Ve bu proteinler de aynı şekilde çalışır vaziyette olacak. Moleküler, nanomotorlar olarak proteinler. Çalışan, yani hücrenin canlılığını sağlayan şeyler zaten birimler, proteinler. Bunlar da aynı zamanda var olacak. Hücrenin çepeçevre saran, sınırlandıran, o sıvı dolu ortamı sınırlandıran bir zarı olacak. Bu zar da geçici olacak ama her şeye karşı geçici değil. Neyi gerekiyorsa onu içeri alan, ne atılması gerekiyorsa onu dışarı atan. Bilinçli bir mekanizma olarak, bir artık buna organ mı deriz, bir sistem mi deriz? Tek başına akıllı bir sistem. Bu da olacak. Ama hepsi aynı anda, bir anda olacak. Yalnız bakın, bunların aynı anda var olması tek başına yine bir anlam ifade etmiyor. Bunların nasıl çalışacağını da regüle edilmesi, düzenleniyor olması gerekiyor. An be an. O binlerce çeşit proteinin ne zaman, nerede, nasıl üretileceğini kontrol edilmesi gerekiyor, bir. Nereden nereye nasıl taşınacağını yine kontrol edilmesi gerekiyor, iki. O organcıkların, mitokondrinin hücrenin ihtiyacına göre hangi randımanla çalışması gerektiği yine düzenlenmesi gerekiyor, üç. Golgi denen paketleme biriminin yine proteinleri nasıl paketleyeceği, hangi hızla paketleyeceği, bunun kontrol edilmesi gerekiyor, dört. Saydıkça devam ediyor bu. Çekirdeğe bakarsak orada DNA'nın ne zaman ikiye çoğaltılması, kopyasının çıkarılması, bölünme esnasında olması gerekiyor bu yalnızca. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Onu geçtik. Ne zaman kopyasının çıkarılıp hücrenin içindeki ribozom birimine gönderilmesi gerektiği, yine bunun kontrol ediliyor olması gerekiyor. Bakın her aşamasında bir regülasyon, bir düzenleme var. Bu çok büyük bir organizasyon. Ve bunun her an ayakta durması gerekiyor. Yani parçalar her an yerinde durdu. Hayır, bu tek başına canlılık ifade etmiyor. Canlılığın, hayatın çok üstün bir güç, her şeyin bilgisine sahip, yüce yaratıcı, Cenab-ı Allah tarafından her an yaratılıyor olması gerekiyor. Bunu görüyoruz. Bilim bize bunu bağırıyor. Diyor ki, canlılık dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Bakın biraz daha açayım konuyu. Bu konuda yapılan son çalışmalar var. Yani çok küçük örneklerle yola çıkabiliriz. Daha bakın protein noktasında DNA'nın replikasyonu, DNA'nın kopyasının çıkarılmasından da bir örnekle devam edeceğim. Daha sonraki aşamada konuşmamın. Şunu hemen söyleyeyim. Mesela insan vücudunda sistemler var, organlar var. Onlardan örnek verelim. Mesela akciğer organımız var. Akciğerin olmasının tek başına bir anlamı yok. Akciğerin düzenli olarak nefes alıp veriyor olması gerekiyorsa, düzenli olarak nefes alıp vermesi gerekiyor. Ve bunun vücudun ihtiyacı olan sayıda, ritimde, sıklıkla olursa bir anlamı var. Yoksa hiçbir anlamı yok akciğerin. Gerçekten. İsterseniz bronşlar olsun, nefes alma boruları olsun, onlar istediğiniz küçüklüğe kadar dallansınlar ve alveoller içinde sonlansınlar. Onun kendine ait muhteşem bir dizaynı, tasarımı, yaratılışı zaten var akciğerin. Bu, yani saydıkça bitmez buradaki mucizeler. Allah'ın yarattığının çok büyük delili akciğer tek başına. Ama akciğer eğer dakikada 22 defa, 20 defa çalışmıyorsa, içine havayı çekip sonra dışarıda vermiyorsa hiçbir anlamı yok akciğerin orada durması. Nasıl kontrol ediliyor bu? Bakıyoruz, beyin sapında buna ait özel bir elektrik üretim merkeziyle bu kontrol ediliyor. Buradan çıkan ritmik elektrik sinyalleri, ama belli milivoltta yaratılan, üretilen elektrik sinyalleri, bakın bizim hiç kontrolümüz yok burada. Hiçbir dahlimiz yok. Hiçbir şekilde biz kontrol etmiyoruz, farkında bile değiliz. Gece uyuyan insan yine aynı şekilde nefes almaya devam ediyor. Nefes almak tek başına yetmiyor. Nefesi de vermek gerekiyor. Bunu kim kontrol ediyor? Bir düzenleme var mı burada? Tabii ki var. Organizasyon var mı? Tabii ki var. Regülasyon diye söyleniyor. Yani düzenleme. Var tabii ki burada. Apaçık. Bağırıyor burada yani bu gerçeklik. Bunu peki hangi zihniyet burada bir kontrol yoktur, burada başı bozukluk vardır, burada tesadüf vardır diyebilir? Akılsız bunu söyleyebilir. Değil mi? Mantıktan yoksun bir insan. Yani deli zihniyetine sahip bir insanın söyleyebileceği bir şey bu. Öyle değil mi? Akıl başında bir insan burada tabii ki kontrol var. Hücrede nasıl, bakın örneklerle açıklamaya çalıştım başta. Nasıl varsa organlar safhasında da bu var. Akciğeri geçtik. Kalbe gelelim. Kalbin kendine ait muhteşem bir tasarımı var. Bir yaratılışı var. Odacıklardan oluşan, 4 ayrı odacığı bulunan muhteşem bir pompa. Ama tek başına bir anlamı var mı bunun bu şekilde durmasının? Hayır, yok. Eğer hangi odacığın önce kasılıp daha sonra hangi odacığın kendi içine kan dolduktan sonra kanı pompalarsa ve daha sonra diğer odacığa gönderirse kanı, öbür odacık da yine akciğerlerden gelen kanı kendi içine dolduktan sonra diğer odacığa pompalıp o da yine pompalarsa, yani bir zamanlama dahilinde çalışırsa, artık buna senkronizasyon mu denir ya da işte bir zamanlamayla çalışıyorsa, o zaman bir anlamı var. Sırasıyla çalışıyorsa kasılmalar, bir anlamı var. Onu geçtik. Eğer dakikada 80 defa atıyorsa bu kalbin bir anlamı var. Bakın, dinlenmekte olan bir insan için geçerli bu söylediğim ama. Eğer siz koşmaya başlıyor, yürümeye başlıyorsanız bu 100'e çıkar, 120'ye çıkar. Eğer koşuyorsanız 150'ye kadar, 180'e kadar çıkabilir. Vücudun ihtiyacına göre. Burada bir düzenleme var mı? Var. Kim kontrol ediyor bunu? Cenab-ı Allah kontrol ediyor. Ben bunu hiçbir şekilde karar vermiyorum ki kalbim şu kadar atsın, dur şimdi yavaşlasın, vücudumun ihtiyacı bu. Burada bir kontrol, düzenleme var mı? Tabii ki var. Bunu kim reddediyor? Tesadüf zihniyetine sahip bazı bir güruh bunu tesadüf olduğunu iddia ediyor. Bu çalışan akciğerin de böyle olduğunu, kalbin de böyle olduğunu. Yani bir örnek daha vereyim. Bağırsaklar. Bağırsaklar tek başına, biliyorsunuz bağırsaklar yediğimiz yiyecekleri küçük parçalara bölünmüş haliyle enzimler tarafından, karaciğerden gelen enzimlerle parçalandıktan sonra emilimini sağlayan özel bir dokuya sahip iç yüzeyinde. Şimdi ama eğer bu bağırsak bütün bu yapılarıyla hali hazırda varsa ama istenen düzeyde çalışmıyorsa, yani kendine ait bir kasılma şekli vardır bağırsakların. Başka hiçbir organda bulunmayan bir kasılmadır bu. Yiyecekleri yukarıdan aşağı doğru atılmak üzere belli bir hızla sürükler. Yani buna sağma hareketi de hareketiyle de açıklayabiliriz. Bir tür sağma hareketiyle kendi kendini sağır bağırsak. Dinlendiğinde dinlenmekte olan bir insanda bağırsakların bu ritmik olarak kasılması dakikada 2 ya da 3'tür. Bakın 2 ya da 3. Eğer 10'sa bağırsaklar bozulmuş demektir. Yani su kaybı olur. Yiyecekler sindirilmeden atılır. Siz gıdanızı alamazsınız. Bir hastalıktır bu, tedavi edilmesi gereken. İlaçlarla önüne geçilmesi gereken. Ve çok hayati bir hastalıktır bu. Eğer çok daha yavaş çalışıyorsa o zaman yiyeceğiniz yemekler, gıdalar bağırsaklarda hapis kalacaktır. Atılamayacaktır. Bağırsak düğümlenmesi ya da işte bağırsakların patlamasına kadar gidebilecek. Yine çok hayati bir durumdur bu. Demek ki dakikada 2 ya da 3 defa bunun düzenli olarak kasılması gerekiyormuş. Nereden anlıyoruz bunu? Sağlıklı olduğu bu şekilde de o yüzden. Yani burada yine bu organizasyona şahit olduğumuz için böyle olması gerekiyor diyoruz. Buradaki düzenlemeyi görmek, yani görülen düzenleme çok açık, net. Tesadüf bir durum var mı? Yok. Değil mi?
İnşallah.
Hormonlar konusuna geldiğimizde olay tamamen, yani gerçi biri diğerinden daha üstün organizasyonlar değil. Hepsi muhteşem mucizeler ihtiva ediyor. Mesela hormonlara bakalım. Ergenlik çağına geldiğinde erkeklerde testosteron hormonu salgılanmaya başlanıyor. Bayanlarda ise estrojen hormonu ve progesteron yine aylık kendine ait döngüler halinde, ergenlikte yine bayanlarda salgılanmaya başlanıyor. Bebekken ya da çocukken ne erkekte ne bayanda bu hormonlar ergenlik çağındaki olduğu kadar düzeylerde salgılanmıyor. Neden? Çünkü kemiklerin gelişimini belirleyen hormonlar bunlar. Kadında doğurganlığı belirleyen hormonlar bunlar. Ama bakın 13-14 yaşına gelince salgılanmaya başlanıyor bunlar. Niye daha önce değil? Tesadüfse madem. Niye bir insanda işte 3 yaşında da olmuyor da işte yarı toplumun 7 milyar insan var bugün dünya üzerinde yaşayan. Yani yarısında işte 5 yaşında ergenliğe girenler yok da işte hepsi niye 13-14 yaşında? Tesadüfi bir organizasyon düzenleme bu. Kesinlikle değil. Yine burada yine mucizevi. Cenab-ı Allah'ın her an bizi yaratmaya devam ettiğinin en büyük kanıtı bu. O kadar hassas bir şey ki bayanlarda adet düzensizliği diye bilinir. Hormonlar biraz düzensiz çalışsa hastaneye taşınıyor, değil mi? Doktor arayışına giriliyor. Çok hassas dengeler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tiroid bezi var, o ayrı bir mucize. Bütün metabolizmayı, hangi hücrelerin hangi hızda çalışacağını belirleyen özel bir hormon üretiyor. Tiroid hormonu. Ve mikrogram düzeyinde üretiliyor bu. Bakın, miligram değil, kilogram hiç değil. Ama mikrogram düzeyinde üretiliyor. Ne zaman üretiliyor? Sabah uyandığınızda üretiliyor. İnsan vücudunda bugün saptanmış olan biyolojik bir saat var. Ve bu biyolojik saat, siz uyandığınız zaman tiroid hormonunu salgılatan bir biyolojik saat. Kendi başına mı oluyor bu? Hayır. Tesadüf var mı burada? Hayır. Burada bir düzenleme var, organizasyon var. Yine Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmiyle ve kudretiyle her an yaratmaya devam ettiği bir yaratılış bu. İnşallah.
Maşallah. Evet. Maşallah. Çok aslında her şey olağanüstü. Yani mesela sen bir doktor olarak, tıp doktoru olarak çok fazla, daha fazla örnek verebilirsin.
Evet.
Ve her biri de senin de dediğin gibi birbirinden ihtişamlı, yani ucu bucağı olmayan, aklın tecelli ettiği, ilmin tecelli ettiği ve insanı hem dinlerken hem anlatırken çok etkileyen bir şey. Ama kimi etkiliyor? Vicdan ve samimiyet sahibi olan insanları etkiliyor. Diğerlerinde çok garip, yani bu kadar açık, bu kadar aleni olmasına rağmen, yaratılışın ve yaratılış delilleri de bu kadar net bir şekilde ortada olmasına rağmen, mesela bazılarında bunu yani reddediyor olması, yüz çeviriyor olması da aslında bir mucize. Çünkü hocamız da her defasında bahsediyor. Yani bizim böyle bir şeyi izah etmek zorunda kalmamız ne kadar garip diyor hocamız. Yani
bu çok açık, netken.
Çok aleni. Yani çocuğu anlatsan zaten anlayacağı. Yani tesadüfün tesisini kabul etmez öyle bir durumda çocuk. Ama biz bunları açıklıyoruz. Yani burada da bir olağanüstülük var. Bu da Allah'ın izniyle inşallah ahir zamanın ve Mehdiyet'in başladığını, var olduğunu çok açık ispat ediyor. Çünkü hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ayetler buna işaret ediyor. Böyle bir zaman olacağını, mesela doğru söyleyenlerin yalancı, yalan söyleyenlerin de doğru olarak kabul edildiği, görüldüğü, itibar gördüğü bir dönemden bahsediliyor. Bakın birebir uyuyor. Yani senin de dediğin gibi mesela evrimciler, işte ateistler veya ateist evrimciler, darwinistler alenen yalan söylüyorlar. Yani bunu biz söylemiyoruz, bunu bilim söylüyor. Bilim yaptığı çalışmalarla bunu ortaya koyuyor. Evet. Evrimciler yalan söylüyor diyor. Delilleriyle, ispatlarıyla. Fakat ne gariptir ki sanki doğru söylüyorlarmış gibi bir hava var. Böyle bazı insanları da hipnotize etmişler. Onlara da makul geliyor. Onlar da onu savunuyorlar. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Aleni bir yalan ve hatta güzel benzetme yaptım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden aleni bir büyü adeta var. Çok net.
Evet.
Ama bu büyü Allah'ın izniyle inşallah hocamızın devreye girip olaya el atmasıyla bozuldu. Artık o büyü etkili değil. Toplum üzerinde, dünya üzerinde, sadece ülkemizde değil. Bütün dünyada artık olay tamamen tersine döndü. Ne ortaya çıktı? Evrim teorisi yalandır, bir büyüdür, bir telkindir. Hiçbir delili, bilimsel bir temeli yoktur. Yeryüzündeki bütün canlıları Allah yaratmıştır. Bu çok net bir şekilde hocamızın vesilesiyle 1979 yılında yaptığı çalışmalarla böyle güneş gibi ortaya çıktı. İnşallah. Güneşi de hiç kimse kapatamaz. İnşallah. Ahir zamanda da aynı bu şekilde Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Nereye baksak yaratılış mucizesi görüyoruz. Mesela nefesi anlattın. Bir arkadaşım anlatmış. Öyle bir tefekkürü vardı. Nefesi kontrol eden mekanizma işte beyin şeyinde, sapında bir küçücük bir enerji merkezi. Regüle ediyor değil mi nefesi?
Evet.
Maşallah. Arkadaşım dedi ki ben bir gün dedi nefes alıp vermeyi ben kontrol etmek istedim dedi. Yani kendi nefes alıp vermeyi ben kontrol etmek istedim dedi. Bütün şuurumu nefesime konsantre ettim dedi. Şaşırdım, nefes alıp veremedim dedi. Yani düzensizleşti dedi. Yani nefes alıp veremedim normal halde dedi. Halbuki biz hiçbir zaman buna konsantre olmuyoruz. Ama hiç kimse de nefessizlikten ölmüyor oksijensizlikten. Bizim adımıza, bizim için bunu yapan bir mekanizma, bir sistem var. Aklı yani Allah'ın aklının tecelli ettiği bir sistem var. Mesela Yüce Rabbimiz bedidir, örneksiz yaratandır. Mesela bu sistem örneksizdir. Başka bir örneğini göremezsiniz. Ve uyum içinde yaratandır. Senin işte anlattığın regülasyon.
Evet.
Yani tek başına hocamız anlattı. Organ var, tamam. Bir işe yaramıyor ki. Kalp ne yapacağız? Onu regüle eden, yani kontrol eden, organizasyonu yöneten, idare eden bir sistem olmasa bir işe yaramıyor. Kovulmuş şeytan Allah sınırım, işleri evirip çevirenlere diyor. Yani organize edenlere and olsun diyor Yüce Rabbimiz. Yani bu regülasyon Yüce Rabbimizin, yani organizasyon, evirip çevirme Yüce Rabbimizin yemin ettiği bir konu. Yani çok büyük, çok olağanüstü bir olay bu. Buradaki olağanüstülüğü de biz görmeliyiz. Onun için hem izleyenlerimize hem de herkese değerli hocamızın değerli eserlerini yakından takip edip kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz. İnternet sitelerine girip bu önemli bilgilere ulaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ki
İnşallah.
Evrimcilerin bu yalanına gelmesinler.
Tabii.
Evrimcilerin bu yalanına sadece cahiller inanır.
İnşallah.
Bilgisi az olan kişiler inanır. Ama böyle değil mi? Bu konulara hakim, olayın mantığını anlamış, tesadüfi mümkün olamayacağını kavramış insanlar inanmazlar inşallah.
Evet. Yani biraz vicdan, biraz da akıl evrim teorisini tamamen bitiren bir şey.
İnşallah.
Cihat Hocam'ın o güzel örnekler vardı az önce. Bunların ve Serhat Hocam seninle birleştirdiğimizde hani karşımıza çıkan bu insan makinesi diyeyim. Bunların hepsinin bilgisi aslında 4 harfli bir alfabenin ürünü olan 3.2 milyar harften dizilmiş DNA'da. Şimdi DNA'daki bu bilgi insan ilk var olduğu anda var ve 46 kromozomun her birinde farklı farklı bilgiler var. Bunların hepsinin birleşiminden insan oluşuyor. Şimdi o regülasyon mekanizmasında beyindeki solunum sistemiyle alakalı, yani oradaki o solunumu kontrol eden sistemi var eden bileşenlerin bilgisi DNA'nın farklı bir yerinde. Akciğerin yapısını oluşturan hücrelerin bilgisi farklı bir yerde. Onlar arasındaki iletişimi sağlayan sinir kablolarının bilgisi farklı bir yerde. Şimdi bunların farklı zamanlarda ortaya çıkması o canlı için hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsinin o an o muntazamlıkta ve sıfır hatayla çalışabilir halde var olduğu zaman ancak ortaya çıkıyor. Tüme varım diye bir konu vardır ya, tümden gelim. Şimdi mesela bir araba fabrikasında arabanın motorunu icat eden, onun teknolojisinden sorumlu mühendisler farklı. Tekerleğinden, o crank millinden, o hareket mekanizmasının icadından ve onun teknolojisinden sorumlu mühendisler farklı. Kaportasından, aerodinamik dizaynından ilgili mühendisler farklı. Bunların hepsini böyle birleştirip ortama bir araba olarak çıkartan bir de mühendisler birliği var. Bir komite halinde bakıyorlar ki bu bileşenlerin hepsini birleştirdiğimizde işte karşımıza Ferrari çıkıyor diyelim. İşte her bir mühendis kendi dalında uzman ama mesela başka bir dalda uzman değil, onu bilmiyor. İşte bunların hepsini ancak bir bilen olduğu zaman o araba tam ve kusursuz bir şekilde işliyor. İnsanda da işte kemik hücresi var, beyin hücresi var, sinir hücresi var, tırnakları oluşturan hücreler var. Bunların hepsinin bilgisini kim biliyor? Değil mi? Ayrı ayrı bir mesela bu tırnağı koparıp koyduğunda bir şey ifade etmiyor ama birleştirip bir insan vücudundaki bütün bileşenler ortaya çıktığı zaman insan oluyor. İşte bu bilginin tamamını kim biliyor? İnsan vicdanen onu kendisine sorduğu zaman vicdan sahibi ise eğer Allah'ı bulur inşallah.
Ben isterseniz hazır şeyden bahsetmişken hayvanlardan da bir örnek vermek istiyorum. Hatta mikroplar dünyasından bir örnek vermek istiyorum. Şimdi dedik ya her şey bir defa bunu zaten apaçık gerçek. Her yerde gördüğümüz gerçek bu. Allah yaratmaya devam ediyor. Maşallah. Yani Allah yaratmış da sistemleri yaratmış bırakmış değil. Maşallah. Allah'ın hay sıfatı var. Canlılık veren, hayat veren sıfatı var. Maşallah. Ve biz bunu her yerde görüyoruz. Bakın küçüğünden büyüğüne kadar her yerde görüyoruz. Yani atom altı parçacıklardan şeylere varıncaya kadar. İnsan vücudu, hayvan vücudu, organlar, sistemler, gezegenler, galaksiler, buraya varıncaya kadar her yerde görüyoruz. Bir basit bir örnek. Yani basit derken hiç de basit olmadığını şimdi göreceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz canlılar maya hücreleri. Yani ekmeği mayalayan hücreler bunlar.
Saccharomyces cerevisiae.
Evet. Bunlar aynı şekilde başka bir fotoğraflarını daha göstereyim. Mikroskop altında böyle görünüyor bunlar. Yani ne kadar basit görünüyorlar değil mi? Oysa hiç de öyle değiller.
Evet.
Çünkü bunların içinde bizim akıl sınırlarımızın çok çok ötesinde çalışan canlı mekanizmalar var. Ve Allah'ın hay sıfatına şahit olduğumuz mekanizmalar bunlar. Mesela bu dediğim mesela 1 Ağustos tarihli Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmanın bilgisi bu. Çok yeni bir bilgi. Bu maya hücrelerin içinde çalışan bir kontrol mekanizması, bir regülasyon mekanizması saptandı son olarak. Şimdi normalde DNA ihtiyacı olduğu zaman yani bölünmek üzereyken kendi kopyasını çıkarıyor demiştim konuşmamın başında. Burada da bu mekanizmanın nasıl çalıştığı temsilen çizilmiş. DNA'nın kendi kopyasını çıkarma mekanizması diye adlandırılmış bu protein yapı. Kopyası çıkarırken, bu yönde ilerlerken bu mekanizma, DNA'nın üzerinde hep mutasyon diye bahsediyoruz ya.
Evet.
Kırılmalar, kopmalar, bozulmalar, eksilmeler. Bu şifrelerin üzerinde, yani moleküler şifre zincirinin üzerinde bir hasar olduğunda işte bu DNA kopyalama mekanizması bu burada takılıp kalıyor. Daha fazla ilerleyemiyor. Hücrenin bölünmesi yarıda kalıyor. Ne olacak şimdi? Bunu bilim adamları şu şekilde izah ediyorlar. Diyorlar ki bu DNA kopyalama mekanizması raydan çıkıyor diyorlar. Yani olay tamamen durdu. Hücrenin bölünmesi durdu. Ne olacak şimdi? Bakın burada yine kontrol mekanizmasının ne kadar akıllı işlediğinin delili olduğu için bu örneği veriyorum size. Ve çok güncel, çok yeni bir bilgi olduğu için de o kadar da bilimsel ve önemli. Burada MEK1 denen bir protein saptandı son olarak. Bu MEK1 denen protein bu hasarların etrafında hazır olarak zaten bekliyor olarak saptandı. Yani mutasyonların olduğu bölgelerde bol miktarda MEK1 proteini zaten var.
Evet.
Ve böyle bir riske karşı yani DNA kopyalama mekanizmasının yapısının, protein mekanizmasının rayından çıkması ihtimaline karşı önlem olarak bu MEK1 zaten orada bekliyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen başka bir protein olan SLX4 adlı proteini bir fosfor ekleyerek, bakın bir molekül ekleyerek, kendisi direkt müdahale etmiyor. Burası çok hassas. Kendisi direkt müdahale etmeden SLX4 proteinine bir fosfor ekleyerek, fosforilizasyon diye ifade ediliyor bu bilim dünyasında. Bunu buraya sevkini sağlamış oluyor. Çünkü bu protein normalde bekleme halindeyken aktif olarak değil. Ancak MEK1 bunu uyardığı zaman, bir fosfor eklediği zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Gidip ilgili bölümdeki hasarı tamir ediyor. Mutasyonu tamir ediyor. Ve beraberinde başka hasar onarım faktörleriyle beraber hareket ederek bu hasarı tamir ediyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bu DNA hasar görmüş DNA kopyalama mekanizmasını tekrar rayına oturtuyor. Ve böylece hücre tekrar bölünmesine devam ediyor kaldığı yerden. Ne kadar akıllı bir kontrol mekanizması olduğu çok açık değil mi?
Maşallah. Maşallah.
Burada bizim dahlimiz var mı? Yok. Zaten bu şu anda bir maya hücresinde. Yani bir ekmeğin mayasında kullanılan bir mikrop. Biz bunu yararlı mikroplar olarak zaten kullanıyoruz. Ekmeğin mayalanmasında kullanıyoruz. Bunlar mantar hücreleri pardon. Yani bir tür mantar bu. Ama o basit dediğimiz mantar hücresi bile, yani mikrop dediğimiz şey, duvarda ya da işte nemli yerle, işte kilerde olsun, toprağın altında olsun, rahatlıkla ürediğini gördüğünüz o mantar hücreleri, mikroplar, bakın böyle üstün mekanizmalar ihtiva ediyor.
Maşallah.
Ve son olarak insanın vücudunda da bu onarım mekanizmasının, kontrol mekanizması şeklinde çalışan bu onarım mekanizmasının aynı şekilde var olduğu saptandı. Yine aynı çalışmada buna da yine örnek veriliyor.
İnsanda.
Bu proteinlerin isimleri bu sefer farklı ama aynı şekilde çalıştıkları tahmin ediliyor ve bu konuda çalışmalar da devam ediyor.
Maşallah.
Peki bunu kim kontrol ediyor? Tesadüfi bir mekanizma olarak nitelendirilebilir mi bu? Hücre ihtiyacına göre böyle bir şey geliştirdi gibi o büyücülerin masalı bu. Söyleyelim burada.
Evet.
Hücre
evet.
Bunu ihtiyacına göre böyle bir şey geliştirdi. Ne kadar saçma bir konuşma şekli bu.
Evet.
Allah ayet-i kerimede zaten inkarlarını örnek verdikten sonra inşallah buna onları o saçma akılları mı emrediyor?
Maşallah.
Böyle söylemelerine diye Allah bize örnek veriyor.
Maşallah.
Yani ne kadar saçma bir akla sahip olduklarını. Yani onlardan zaten sağlıklı düşünmelerini beklemememiz gerektiğini. Böyle iddialarla ortaya çıktıklarında çok şaşırmamamız gerektiğini ve böyle iddialara da hazırlıklı olmamız gerektiğini Allah bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de.
Maşallah.
Evet bunu demek istedim. Burada mikroptan insan vücuduna varıncaya kadar küçükten büyüğe organlar sistemler derecesinde de ilerlediğimizi gözlemlediğimiz her yerde Allah'ın hay sıfatının her an devam ettiğini canlı bir şekilde görüyoruz. İdrak etmemek mümkün değil, fark etmemek mümkün değil.
Maşallah.
Allah her yere hakim,
İnşallah.
Her an yaratmaya devam ediyor ve her yeri kapladı zaten ayet-i kerimede defalarca Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerinde geçiyor. Tek muhatabımız Allah, yaratıcı bir şey olarak, merci olarak inşallah. Bu konuda sizin eklemek istediğiniz bir şey
ben
var mı?
Ayet söyleyeceğim inşallah. Yani Cihat Hocam, 1 Ağustos'ta çok yeni bir bilgi olarak evet. Nature dergisinde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmış evet. bilgi ya. Yani insanoğlunun yeni bulduğu bir bilgi. Ama Allah ayette şöyle buyuruyor. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca, şeytan Allah'a sığınırım.
Evet,
yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta veya saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. İnşallah. Rabbimizin her şeyi ezelden sonsuza kadar zaten bildiğini inşallah ettik.
İnşallah. Kur'an-ı Kerim yine en son ve en güzel söz söylemiş oluyor.
Evet, inşallah.
DNA'dan proteinlere, atomdan işte kuarklara varıncaya kadar her yerde Allah'ın sonsuz kuvvetini, maşallah. İlmini her yere hakim olduğunu görmüş oluyoruz. Maşallah. Bilim bize bunu göstermiş oluyor.
İnşallah.
Bizim karşımızdaki en büyük düşman aslına bakarsanız cehalet.
İnşallah.
İnsanlar ne kadar uyurlarsa, habersiz kalırlarsa bu gerçeklerden, o zaman dinsizlik, şeytan olayı ele almaya başlıyor ve hakim olmaya başlıyor. Evet. Biz o yüzden bunları anlatmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Hocamızın eserleri bu konuda ilaç hükmünde inşallah.
İnşallah.
Şifa oluyor ruhlara
inşallah,
inşallah. Kalplere Allah'ın
i̇nşallah.
İzniyle.
İnşallah.
İnşallah o yüzden izleyenlerimizin de Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini takip etmelerini, özellikle yayınlarımızı ve anlattığımız iman hakikatlerini öğrenmelerini ve arkadaşlarına da anlatmalarını inşallah tavsiye ediyoruz.
İnşallah.
Bu geceki programımızın da sonuna geldik inşallah. İnşallah yarın bizi saat 22'den itibaren başta Harun Yahya TV internet sitemizden olmak üzere Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsung AX ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, hayırlı geceler.
İyi geceler.